Ayrım 28, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 331. 22 Nisan 1972, Cumartesi. Ölüm, yaşamadığımız, hiçbir zamanda yaşayamayacağımız gelecekteki bir anıdır. 22 Nisan 1972, Cumartesi. Ölümün nice çok, nice derinden duymaya başlamışsak, onca yaşlanmışız, ölüme yaklaşmışız demektir. Bayramoğlu, 1 Mayıs 1972. Kafamız nedenli ters çalışıyor ki dünyanın en kavgacı yaratıklarından biri olan güvercinleri barışa sembol saymışız. Dünyanın en pahalı şeyi aşktır. Çünkü bedavaya geldiğini sanırız. 19 Mayıs 1972 Cuma. Türk Sesi. Türklerin yazısı Arap harfleriydi. Ama o yazıdan Araplık giderilmiş, yerine Türklük gelmişti. Bakınız nasıl? Bilirsiniz, cami, medrese, ev duvarlarına asılmış yazı levhaları vardı. Bu levhalarda ayetler, ayetlerden parçalar yazılıydı. Diyelim ki, El Kasibu Habibullah yazılı bir levha. İşte Türk hattatları bunu El Kasibu Habibullah yazısının harflerine öyle bir biçim, öyle bir istif, öyle bir düzen vermişlerdi ki, artık bu levhada biçimin kendi güzelliği öne geçerek, El Kasibu Habibullah sözünün anlamı çok gerilerde kalıyordu. Yazı başlı başına bir sanat oluyordu. El Kasibu Habibullah bu sanatı yaratmanın çok gerilerde kalmış bir bahanesidir. Bu levhaya bakıldığı zaman farkına varılan yazının güzelliğiydi. Gördüğümüz biçimdi, istifti, düzendi. İnna fetehnalek yazılı güzel bir levhada seyredenleri coşturan İnna fetehnalek sözü ve bu sözünün anlamı değil, bu sözün yazılış biçimi, harflerin istif ve düzen biçimiydi. Yani burada bizi en önce ilgilendiren yazıydı. Yazı sözden kurtulmuş, başlı başına bağımsızlık kazanmış oluyordu. İşte tıpkı bunun gibi, tekkelerdeki zikirde söylenen Ya Allah, Ya Hay, Ya Kayyum gibi Tanrı'yı niteleyen kutsal sözler de söyleniş olarak Türkçe'ye özgü bir biçim kazanıyordu. Bunlar Arap ağzıyla değil, tam Türk ağzıyla, Türk'e özgü bir ağızla ve deyişle söyleniyordu. O sözler bu deyiş biçiminin bahanesiydi. Oysa camilerde böyle değildi. Camilerde bu ayetler ya da bu kutsal sözler, kelam, tam Arap ağzı demek olan tecvid kuralıyla söylenirdi. Tecvid, bugün de bizi şaşırtan olağanüstü söyleme sanatıdır. Ama salt Arap ağzına uygundur. Türkler camilerde tecvid ile okuyorlar ama tekkelerde kendi ağızlarıyla, kendilerine özgü biçimde zikrediyorlardı. Tekkelerde Bismillahirrahmanirrahim denilerek zikredilir. Bu zikrin hiçbir hecesinde, camilerde olduğu gibi hiçbir tecvid kuralı yoktur. Bu oyuna tekrarlanan en pesten, sesin en doruğuna yükselip yine pese inen bu Bismillahirrahmanirrahim zikri tam bir Türk korosudur. Ve zikredenleri de dinleyenleri de coşturan sözün anlamı değil, sözün söyleniş biçimidir. Medreselerde Türkler Türkçeyi bile Arap ağzına öykünerek Arap gibi söylemeye çalışırlarken, tekkelerde Türkler Arapçayı bile Türk ağzıyla söylüyorlardı. Tekbir de Türk ağzıdır. 22 Haziran 1972. Yaşarken yaşamın tadını almasını bilmiyoruz, tadını almıyoruz. Yaşamdan tad almasını anladığımız, öğrendiğimiz yaşa gelince de, çünkü bu kolay çabuk öğrenilmiyor, ya yaşama olanağımız kalmıyor, ya yaşama gücümüz kalmıyor. Dünyayı renkli görmesini ancak 45 yaşımda öğrenmiştim. Ama o zaman da önümdeki kağıda kitaba bakmaktan, kendi içime bakmaktan, güzelim dünyaya bakacak zamanım kalmamıştı. Doğulunun kendi kendisiyle yetinme felsefesi sürekli kuşaklar boyu ezilmesinden, baskıdan ileri gelir. Çıkış yolu da bulamaz umarsızlıktan. Hangi nedenlerle kendi kendime yetme? Özgeye gereksinmeme duygularına kapıldım. Kolay olmadı bu. Üstelik kendime karşın oldu bu. Çocukluğumdan beri hep birine, birilerine gereksineyim, kendimi yarım eksik görüp başkalarıyla bütünleyeyim diye uğraştım, çabaladım, durdum. Hep düş kırıklığı oldu bu. İlki anımsadığım Darül Eytamlı Mehmet. Bunlar kim olabilirdi? Dost, arkadaş, komşu, kadın, sevgili. Hepsinden düş kırıklığı. Sonunda kendi kendimle yetinmek, başkalarına gereksinmemek duygusuna kapıldım. Bu duyguyu yakınmasız benimsedim. Gözüme ilaç damlatmam, saçlarımı kendim kesmem. Aşağı yukarı 10 ay oldu berbere gitmedim. 22 Haziran 1972 Perşembe. Aşağı yukarı 25 yaşımdan beri tartışmalarını duyduğum konulardan biri de öz biçim ilişkileridir. Şimdiki kuşaklar bu konunun ve bunlar gibi konuların tartışmalarına daha erken yaşlarda başlamak mutluluğuna eriyorlar. Öz biçim sorunu üzerine kendim de yazdım, konuştum ve bu konudaki düşüncelerimin çoğunun dayanağı basmakalıp düşünülerdir. Kabaca öğrendiğim kaba kalıpları kaba biçimde tekrarlıyordum. Sonra özün biçimin neler olduğunu ilişkileri üzerinde özgün düşünmeye başladım. Öz biçim ilişkisi üzerine kaba biçimde basma kalıp sözler söyleyenlerden biri olan Orhan Kemal'dir. Diyorum ki bu konuda bir soruşturma açılmalı. Çünkü genellikle öz biçim ilişkisi üzerinde duruluyor da özün biçimin ne olduğu üzerinde durulmuyor. Şimdi sormalı şairlere, yazarlara. Edebiyatta şiir, öykü, roman, oyun, öz denilince anladığınız nedir? Bu sorunun kesin yanıtını vermeden öz biçim ilişkisine geçmenin hiçbir anlamı yoktur. Ondan söz etmek saçmadır. Öyle sanıyorum ki bu soru karşısında çoğu yazarlar ilk ağızda şaşıracaklardır. Çünkü öz biçim ilişkisi üzerinde çok laf ettikleri halde çoğu az öznedir. Biçim nedir sorularını kendilerine sormamışlar, yanıtını vermemişlerdir. Öz de, biçim de kendiliğinden bilinir insan sanılan kavramlardır. Bize ne olduğunu bilmeden içinde yaşayarak biliyormuş gibi gelen kavramlardandır. Öz nedir? Özden ne anlıyoruz? Öz anlam mıdır? Konu mudur? Olay mıdır? Eserin iskeleti planı mıdır? Öz toplum sorunları mıdır? Nedir? Bir eserde bence öz kısaca şu soruya verilen yanıttır. Ne? Neyin anlatıldığı söz? Anlatıldığı şey ne anlatıyor, ne anlatıyor? Biçim. Nasıl? Nasıl anlatıldığı biçim? 26 Haziran 1972 Pazartesi. Yine de Dönüyor adlı Galilei'nin öz yaşamını anlatan bir tefrika okuyorum günlerdir. Galile bir kıza derinden ilgi duymaktadır. Bir fırsatını bulup kızı öper, sever. Bu olaydan sonra şu satırlar. Aklı başına geldiğinde Floransa'nın, Galilei'nin kalbini iki duygu paylaşmaktaydı. Rüyalarının kadınına sahip olmanın mutluluğu ve arzusuna direnç gösterilmesini duymamış olmasının düş kırıklığı. Az düşünce sonra düş kırıklığı üzüntüye çevrilmişti. Kolay elde edilenin değersiz sanıldığı yargısı. Yazacağım. Ama bu kadının da içtenliğini göstermez mi? Numara mı yapmalı? Hayır. Gerçekten utanmalı, acemilik çekmeli. Bunun ilki olduğuna erkek gerçekten inanmalı. İlki değilse bile kolay olunca erkek içinden şöyle düşünüyor. Ya herkes için de böyle kolaysa bu kadın. Gereksiz sorun baktırması, çok kolayın verdiği kuşku. 21 Temmuz 1972 Cuma. Küçük evin, Aziz Nesin'in Fener yolundaki çalışma evi, su mukavelesini yaptığım gün. Dünyada idaresi en kolay idare İstanbul'daki sular idaresidir. Çünkü İstanbul'daki sular idaresi olmayan bir şeyi idare etmektedir. Önce böyle düşünmüştüm. Ama sonradan nedenli ters düşündüğümü anladım. Olmayan bir şeyi idare etmek kadar zor başka ne olabilir? Öyleyse yargımı şöyle değiştiriyorum. Dünyada idaresi en zor olan idare, olmayan bir şeyi idare etmek demek olan İstanbul Sular İdaresi'dir. 22 Temmuz 1972 Cumartesi. Aşk, karşı cinsten gönlünün çektiği biriyle sevişince öleceğini bile bile ölümü göze alıp onunla sevişmektir. Tarihsiz. Giriş bölümü 1954'te yazılmış olmalı ama altına sonradan eklediği tarihli notla bağlantısından ötürü burada yer alıyor. Antolojinin 4. cildi. Rakım Çalapala 4. Hamdi Varoğlu 3. Vala Nurettin 2. Kamran Şerif Selahattin Güngör, Oktay Verel, Adnan Tahir 8. Zahir Güvemli 6. Cemil Cahit 7. Cemal Refik 5. Nurettin Artam ve Hidayet Reel, Sadri Etem 1. Enteresan bir notmuş yukarıdaki. Okuyunca şaşırdım. Oysa hiçbiri yok. Ben onları 1954'te mizah antolojisine alacakmışım. Ki o antolojinin 4. cildini sonradan Zahir Güvemli hazırladı. 23 Temmuz 1972. 23 Temmuz 1972 Pazar. Niçin? Toplum ortaklaşa bir düşmana gereksinir. Çünkü bireysel hınçlar, düşmanlıklar birleşe birleşe, birlikte birlikte taşıyıp bir yere doğmak zorundadır. Kendisine bir hedef seçer. Tanrı gazabına karşı kız oğul kurban etmek de budur. Mit de böyle oluşur. Tarihsiz. Söylediğim her gerçeği çok büyük bir şaka diye kabul etmeselerdi, beni çoktan linç ederlerdi. Shaw, Bernard Shaw. 26 Temmuz 1972. 26 Temmuz 1972 günü Burhaniye'ye gidecek otobüsü beklemek üzere İzmir garajındaki bir çayhanede bekliyoruz. Hava çok sıcak. Otobüs yazıhanelerinin önündeki gölgelere sandalye atmış oturanlar, çay kahve içenler var. Kimi yazıhane önlerinde torbalar, çuvallar, küfeler, sandıklar, bavullar, yığınlar. Nerede olduğu görünmeyen ama sözlerinden bir belediye görevlisi olduğu anlaşılan bir adamın hoparlörden şöyle dediği duyuluyor. Sayın hemşeriler, garaj dahilinde çığırtkanlık yapmak, yolcuları otobüslere çekmek yasaktır. Yazıhanenin önünde oturmak, sandalyeye koymak yasak, bagaj koymak. İzmir Belediye Garaj Nizamnamesi'nin bilmem kaçıncı maddesini okuyorum. Ahmet Bey'im, senin değil mi o? Nasıl kaldırırlar o sandıkları? Hiç aldırmıyorlar. Adam bağırdı, okudu, bağırdı, konuştu, söyledi. En sonra canının burnuna geldiği anlaşılan bir sesle "Herhalde!" diye bağırdı bir püskürmeyle. Sesler çıkardıktan sonra birden patlar gibi. "Sanırsan burada eşek osuruyor!" diye bağırdı. Ören, 30-31 Temmuz 1972 Pazartesi. İsa kendi kendini çarmıha gelen adamdır. A. N. İsa, üçüncü boyutta var olabilmek için kendini çarmıha gerdirten adamdır. A. N. Tarihsiz. Şerif, polis unutma ki başkalarının felaketinden mutluluk duymak benim mesleğimin bir gereğidir. Bu kez de kurtuldum diye geçer içinden. Bu kez de içinde ben yokum diye düşünür. Hem kendi yakalar hem de ben yokum aralarında beni yakalamadılar diye sevinir. Ören, 23 Ağustos 1972. Küçük Ağa'dan Tarık Buğra. Ali Emin'in artık o hiçbir zaman bilinmeyen ve bilinemeyecek olan tek kişilik mücadeleye, o yardım kabul etmez ve sonucu değiştirilemez kavgaya düştüğü belliydi. Dışarıdaki fırtına evin içindeyken gerçekte olduğundan daha korkunç duyulur. Ören, 29 Ağustos 1972 Salı. Küçük Ağa'dan Tarık Buğra. Tetiğe basılacak ve İstanbullu hoca yok olacaktı. Yalnız kötü tarafları değil, evliliği, babalığı, dostlukları, bilgileri, yalnız ona mahsus ve gelişmeye elverişli kabiliyetleriyle birlikte bütün bir insan yok olacaktı. 1937 yılında Ankara Harp Okulu'nda 3 yıl bilen Selim ölünce aynı şeyleri düşünmüştüm. Sonra bu düşünce, ölümün insanda ölmemesi gereken neleri de yok ettiği haksızlığı kafamda çok gelişti. Ölümün bu amansız haksızlığını az çok giderebilmek için insanlar bütün müstebatlarını sunmak zorundadırlar. Tarihsiz. Solzhenitsyn'in aldığı 1970 Edebiyat Ödülü için hazırladığı konuşmasının metni. Birleşmiş Milletler de ayak dışı dünyaya uymuştur. O artık bir Birleşmiş Milletler Örgütü değil, Birleşmiş Hükümetler Örgütü'dür. Serbest seçimle gelen hükümetlerle, zorla seçilen veya silah dayatarak iktidarı ele geçiren hükümetler de eşit haklarla yer almıştır bu örgütte. Birleşmiş Milletler 25 yıldır yayınladığı en iyi belge olan İnsan Hakları Bildirgesi'nin kabul etmenin, örgüte üyelik için zorunlu bir şart haline gelmesini sağlamak zorunda hiçbir çaba harcamamıştır. Böylece aciz insanlar tarafından seçilmeyen hükümetlerin arzusuna uyarak bu insanlara ihanet etmiştir. Edebiyatı iktidarların tecavüzüne uğratan uluslara yazık. Çünkü bu salt yayın özgürlüğünün çiğnenmesi değildir. Bu ulusun yüreğinin kapanması ve anılarının parçalanmasıdır. Ana yurdun tankları yabancı bir başkentin çiçeklerini, caddelerini kana bularsa, yazarın yüzüne ebediyen temizlenmeyecek kirler çıkar. Devlet sınırları hala kana boyanıyor, hala elektrik verilmiş teller ve makineli tüfeklerin uğultusu var. Ve birçok İçişleri Bakanı edebiyatında kendi yargı alanlarında kalan bir iç mesele olduğunu düşünüyor. Tarihsiz. Roman, hacı. Kötü bir kitap bile yararlı olabiliyor. Örneğin okuduğum Koca Tanrı'nın Yumruğu adlı romandan esinlenerek bir hacının kendi ağzından anlattığı yaşam öyküsünü roman olarak yazmayı düşündüm. Koca Tanrı'nın Yumruğu romanının kahramanı, bir küçük Amerikan kasabasının şerifliğini kendine paravan yaparak çıkarların yürütmekte cinayetler işlemektedir. Yazacağım romanda da bu hacı, hacılık paravanısı altında çıkarlarını yürütür. Koca Tanrı'nın Yumruğu'nun şerif bir tür zübüktür. Benim romandaki hacı da bir tür zübük olacaktır. Herifin zincire vurulması gerçekten bir çılgın olduğunu biliyordum. Kanıtı gözümün önünde duruyordu ama geniş fikirli olduğundan göz yummadım işte. Nasıl duruyordu kanıtı gözünün önünde? Kitap okurken yakaladım herifi, anlıyor musun? İnanmazsın elbette, evet, suçüstü yakaladım. Okumadığını, salt resimlerine baktığını iddia etti ama yalan söylediğini çok iyi biliyordum. Böyle bir çılgınlık yapacağı hiç aklımdan geçmezdi doğrusu. Kitap okuyordu ha, vay rezil. Ve bütün bu öykü bana eski zamanlardaki ayinleri anımsatıyordu. Hani uzun alaylar vardır, bir şenlik havası içinde güle oynaya itişe kakışa giderler ve önlerinde de biraz sonra tanrılara kurban edilecek olan delikanlı yürür. Kendisini böyle çiçeklerle süsleyip donatmalarının kuşbaşı et haline gelmesini önleyemeyeceğini çok iyi bilir o zavallı. Bildiği için de tapınağa gitmekte hiç mi hiç acelesi yoktur. Bilir nasıl olsa kurtulamayacağını bu beladan. Evet ama kendiliğinden tıpış tıpış ölüme gitmek de gelmez elinden zavallının. Arada bir karşı koyacak gibi olur, bahaneler uydurur. Zavallının bütün çabası ötekilerinin bir parça daha keyiflenmelerine yol açar. Değmeyen bir şey uğruna kurban edilecek olan bir zavallı. Hukuken olabilir sanırım ama pratikte hiçbir yararı dokunmaz. Başka bir deyişle paradoksal bir durum çıkar ortaya. Fiilen gerçekleşmesi imkansız bir şeyin hukuki gerçekleşme hakkı. Kendi özgür istemini kullanabilen kaç kişi var arkamızda? Kendi özgür istemini kullanabilen kaç kişi var aramızda? Daha yola çıkarken koşullanmış durumdayız. Fizik bakımdan olduğu kadar psikolojik açıdan da ortamın etkisiyle olduğu denli bizden öncekilerle de koşullandırılmış. Bütün bunlar bizi belli bir yolda biçimlendiriyor, bir bakıma yaşamdaki rolümüze hazırlıyor. Asıl demek istediğim bireysel cehennem diye bir şeyin olmadığıdır. Çünkü bireysel günah yoktur. İkisi de toplumsaldır. Biz başkalarının günahına katılırız. Başkaları da bizimkilere. Söyler misiniz, oruç bozan adam mı daha günahkardır yoksa daima bozulabilecek bir şeyi allayıp pullayıp ortaya süren mi? 24 ayar altında hile var, onda yok. Tüken. Ben deyince ayağının altından toprak kayar. 29 Ekim 1972 Pazar. Güçlü olmak zorundayım herkese karşı çünkü güçsüzlüğümü anlasalar önce en yakınlarım saldırarak beni hemen parçalayacaklar. Kalabilmek, var olabilmek için her zaman, her yerde, herkese karşı dipdiri, canlı, güçlü olmak zorundayız. Bu gerçek bir güçlülük değil, kendini zorlama, zoraki bir güçlülük. Güçlü görme çabası, yani dünyanın en yorucu işi, en zor rolü. Ben hiç de güçlü görünmek istemiyorum. Kendimdeki güçlülük gibi güçsüzlük de ortaya çıkmalı. Ben herkese tam ben olarak görünmeliyim. Güçsüzlüklerimi örtüp saklamak gereksinmesini duymamalıyım. Güçsüz olmanın da bir erinçliği vardır. Ona ermeliyim. Güçsüzler parçalanmamalı. 29 Ekim 1972 Pazar. İnsan ilişkileri trafik kazalarına benziyor. Diyelim Bay A'nın bir arabası var. Arabasında hiçbir eksiklik yok. Kendisi de çok iyi bir sürücü. Bütün trafik kurallarını biliyor. Bu kurallara da çok iyi, kılı kılına uyuyor. Bütün bunların böyle olması Bay A'nın trafik kazasına uğramasına engel değildir. Çünkü arabasını çok iyi süren Bay A, arabayı bir yandan uçurmaz, yoldan kaydırmaz, bir yere çarpmaz, kısacası kendi bir kazaya neden vermez ama kendi arabasına egemen olduğu gibi başkalarının kullandığı arabalara egemen değildir ki. Başka bir şoför arabasını Bay A'nın arabasına çarpsa, bindirirse bu kazada Bay A'nın hiçbir sorumu suçu yoktur ama yine de kaza olmuş, Bay A bu kazadan zarar görmüş, belki de ölmüştür. Karşılıklı insan ilişkileri de böyle oluyor. Yine herhangi bir Bay A ya da Bay A'yı denek olarak alalım. Bu A, mutluluk duymak, İlişkide bulunduğu kişilerin mutlu olmasını istiyor. Diyelim ki bunun da bütün kurallarını biliyor, vurguluyor. Bu durum ne anın ne de karşılıklı ilişkide bulunduğu insanların mutlu olmasına, mutsuzluğa uğramamalarına yetmiyor. Çünkü anın bildiklerini, uyguladıklarını karşılıklı ilişkide bulundukları kişiler bilmiyorsa, trafik kazasının önlenememesi gibi yaşam çatışmaları da mutsuzluklar, acılar içinde önlenemiyor. 28. ayrımın sonu, sayfa 342.